Ayrım 27, sayfa 301. Çakal, Frederick Forsyth. Saat 13 çeyrek geçe Komiser Thomas Somerset House'tan arandı. Açık pencerenin yanına oturmuş, altındaki sessiz sokağa ve Smith Square'deki boşalan Milbank'ın karanlık pencerelerini seyrediyordu. Aşağı yukarı 2 kilometre ötede bir türlü duyulmayan gürültüsü Strand üzerinde Somerset House'un milyonlarca İngiliz yurttaşının ölüm il muhabirinin dosyalandığı bölümünde hala ışık yanıyordu. Koca koca kağıt destelerine eğilen Thomas'ın altı adamı bıkıp usanmadan birbiri ardına ad listelerini ve dosyaları karşılaştırıyorlardı. Komiseri telefonla isteyen baş müfettişti. Sesinde belli belirsiz bir iyimserlikle birlikte bir bezginlik hissediliyordu. "Alexander James Quentin Duggan," dedi kısaca Thomas cevap verdiğinde. "Evet, dinliyorum," diye karşılık verdi Thomas. 3 Nisan 1929 günü Sanborn Fishley'de doğmuş. Bu yılın 14 Temmuz günü normal yollardan pasaport istemiş. Bu pasaport istek fişinde gösterilen adrese 17 Temmuz'da postalanmış. Herhalde uydurma bir adres bu.
"Neden?" diye sordu bekletilmekten nefret eden Thomas.
"Çünkü Alexander James Quentin Duggan 2,5 yaşındayken 8 Kasım 1931 günü doğduğu köyde geçirdiği bir trafik kazası sonucu ölmüş."
Thomas bir an düşündü.
"Son 3 ay içinde çıkarılmış ve daha incelemediğiniz kaç pasaport kalıyor?"
"Aşağı yukarı 300 dedi telefondaki ses.
"Bunların arasında bir sahtekarın bulunması ihtimaline karşılık diğerleri incelemeye devam etsinler. Size gelince istek fişinde gösterilen adrese gidin. Oraya varır varmaz bana telefon edersiniz. Verilen adreste oturan varsa kendisini sorguya çekin. İstek fişine ekli fotoğrafla birlikte bana sahte Duggan hakkındaki bütün ayrıntılı bilgiyi getirin. Kaltrop'u yeni kişiliği de görmek istiyorum."
Saat 11'e doğru müfettiş Thomas'ı aradı. Söz konusu adres Paddington'daki bir gazete satıcısının adresiydi. Dükkanın vitrini de yanına gereken bilgilerin eklendiği orospu kartlarıyla doluydu. Dükkanın üstündeki evinde uyuyan sahibi çoğu kere para karşılığı müşterilerine posta kutusu olarak hizmette bulunduğunu kabul etmişti. Duggan adlı birini tanımıyordu ama adam belki bir iki kere gelmişti. İlkinde mektubunun saklanması için gerekeni yerine getirmek, ikincisinde de kendisini bekleyen zarfı almak amacıyla. Müfettiş dükkan sahibine Kaltrop'un bir resmini de göstermiş ama olumlu sonuç alamamıştı. Pasaport isteğine ilişik fotoğrafı da çıkardığında adam belli belirsiz hatırladığı, yine de kesin bir şey söyleyemeyeceği karşılığını vermişti.
"Herifi yanınıza alın ve buraya getirin," dedi Thomas. Hemen ardından telefonu yine açıyor ve Paris'i istiyordu. İkinci kere gece toplantısının orta yerinde bağlantı sağlandı. Komiser Lebel o güne kadar Fransa topraklarında Kaltrop'un izine rastlanmadığını, aşağı yukarı bütün İngiliz meslektaşlarının da fikir birliğine vardıkları gibi sahte bir pasaportla yolculuk ettiğini açıklamıştı. Henüz yabancı bir ülkede miydi, yoksa sınırı geçmiş miydi, bunu anlayamamıştı daha. Tam konuşmasının burasında kurul üyelerinden birkaçı itiraz ettiler. "Yani Fransa'da, belki de Paris'te olabilir mi demek istiyorsunuz?" diye bağırdı Sanguinetti.
Bütün mesele karşılığını verdi Lebel, zamanını nasıl geçirdiğini kendisinden başkasının bilmemesinde. Başkanı öldürmek istediklerinin dışında emin olabildiğimiz tek şey adamın soruşturmanın neresinde bulunduğumuzu bilmeyişidir. Bu da yeni adını öğrenir öğrenmez kendisini yakalayabilmemiz için bize bir fırsat bırakıyor. Bu görüş hazır bulunanların içini rahatlatmaya yetmedi.
"Tabii," dedi Albay Roland araya girerek, "Valmy denen tanımadığımız ajandan planın ortaya çıkarıldığını öğrenince Kaltrop hazırlıklarının izlerini yok etme yoluna gitmiş olabilir. Örneğin İskoçya'daki bir göle silahlarıyla kurşunlarını atmıştır belki. Bu durumda kesin deliller olmadan kendisini suçlamamız çok güçleşecektir."
Masanın çevresinde çeşitli onaylama işareti görüldü. "Yalnız albayım," dedi bakan, "kendinizi kiralık katilin yerine koysanız, aynı hedefe yönelerek aynı durumda bulunsanız, varacağınız çözüm yolu bu mu olurdu?"
"Kuşkusuz sayın bakanım," cevabını verdi Roland. "Er ya da geç yakalanacağımdan yeterince emin olur ve beni ele verebilecek her şeyi yok ederdim.
Hele bir silah söz konusuysa İskoçya'daki bir gölden daha uygun bir yer olabilir mi?"
Doğrulayıcı birkaç gülümseme karşıladı bu açıklamayı.
"Yine de," diye devam etti Roland, "araştırmadan vazgeçmezdim. Bence bu Mr. Calthrop'la uğraşmaya devam etmek gerek."
Gülümsemeler silindi, salonda bir sessizlik oldu.
"Ne söylemek istediğinizi anlayamadım albayım," dedi General Gilbaud.
"Söylemek istediğim, bu adamı bulmak ve zararsız hale getirmek emrini aldığımızdır. Oysa araç gereç gizlemiş olması ve ileride harekata yeni temeller üzerinde girişmeye hazırlanması mümkündür."
"Ama İngiliz polisi onu bulursa tutuklayacaktır," dedi biri.
"O kadar da kesin değil, sadece bir takım şüpheleri olacak. Üstelik İngiliz dostlarımız kişi özgürlüğü konusunda çok hassastırlar. Ele geçmesi, sorguya çekilmesi ve delil yetersizliğinden salıverilmesi de akla yakındır."
"Ya siz komiser," dedi bakan Lebel'e dönerek, "Calthrop'un tasarısından vazgeçtiğine inanıyor musunuz?"
"Albayın haklı olduğunu umarım," karşılığını verdi Lebel sakin sakin, "ama bundan pek emin değilim."
"Niçin?"
"Çünkü bu görüş Calthrop'a Şazane tarafından haber verildiği ve bu haberi dikkate aldığı fikrine dayanıyor. Ya tam tersinin olduğunu düşünürsek?"
İtiraz mırıltıları yükseldi. Sesini çıkarmayan Roland düşünceli bir bakışla komiseri süzüyordu. Görünüşe bakılırsa diğerleri Lebel'e ve şaşmaz mantığına yeterince güvenmiyorlardı. Belki onun fikirleri de kendisininkiler kadar gerçekçiydi.
Tam o sıra gelip Lebel'e arandığını bildirdiler. Bu kez bir çeyrek sonra göründü, içeri girince de büyük bir sessizliğin hüküm sürdüğü salonda 10 dakika süreyle konuştu.
"Öyleyse şimdi ne yapıyoruz?" diye sordu bakan sözlerini bitirdiğinde.
Her zamanki kadar sakin ve görünürde telaşsız ordularını yayan bir komutan gibi vereceği talimatı sıraladı Lebel. Masanın çevresindekilerden hiçbiri de girişimlerinin yerinde olup olmadığını tartışmaya kalkmadı.
"Şimdi Duggan'ı İngilizlerin sürdürdükleri soruşturmaya paralel yeni görünüşüyle arayacağız," diyerek vardığı sonucu açıkladı. "Eğer İngiltere ya da Fransa dışında bir yerde izi bulunursa sınırı geçmeye çalışması beklenir ya da başka tedbirler düşünülür. Dolayısıyla kendisini bulana kadar tasarımın bütününü onayladığınızdan emin olabilir miyim baylar?"
Lebel öylesine kendine güveniyor, küstahlığa varan bir güven gösteriyordu ki hazır bulunanlar başlarını sallamakla yetindiler. St. Clair'de Vioban bile ağzını açmadı. Ancak gece yarısından sonra evine döndüğünde önünde rahatça öfkesini gösterebildiği, her türlü ast-üst ilişkisiyle uzmanlığı içe sayıp kendi görüşlerini kabul ettirme çabasındaki bu küçük polis memurunun gülünç iddiasını çürütebildiği bir seyirci buldu. Jacqueline yatağına yüzü koyun uzanmış, Vioban'ın ensesini ovalayarak onu dostlukla, şefkatle dinledi. Her zamanki adamına kısaca telefon edebilmek için derin bir uykuya dalmasını da şafak sökene dek beklemek zorunda kaldı.
Komiser Thomas yan yana duran iki pasaport istek fişiyle masa lambasının ışığında iyice aydınlanmış yan yana iki fotoğrafı inceledi.
"Baştan başlayalım," dedi yanında oturan müfettiş. "Hazır mısın?"
"Hazırım."
"Calthrop boy 1.77, tamam mı?"
"Tamam."
"Duggan 1.80.
"Topuklar desteklenebilir komiserim. Özel pabuçlarla 5 santime kadar boy uzatılabilir. Kısa boyundan şikayetçi pek çok kişi, özellikle sahne ve sinema çevrelerinde bu yola başvururlar. Üstelik pasaportunuz incelenirken kim bakar ayaklarınıza?"
"Doğru," dedi Thomas. "Özel pabuçlar. Calthrop, kestane rengi saçları, açıktan koyuya bir sürü renk tonu var. Bu da pek fazla bir şey ifade etmiyor. Duggan'ınkiler de kestane rengi ama havası pek bir sarışın havası."
"Öyle komiserim, ama fotoğraftan saç rengini anlamak çok güçtür.
yine de dalgın olabilmek için saç rengini açabilir.
Peki Kaltrop'un gözleri kahverengi, Duggan'ınkiler gri.
Doğrudan göze takılan camlar komiserim, çok basit.
Kabul. Kaltrop 37 yaşında, Duggan geçen Nisan'da 34'üne basmış.
Gerçek Duggan, yani 2,5 yaşındayken ölen bebek, 1929 Nisan'ında doğduğundan 34 yaşında olduğunu belirtmesi zorunlu. Hem 34 ile 37 arasındaki farkı kim görebilir?
Thomas resimleri inceliyordu. Kaltrop daha iri yapılı, daha dolgunca yüzü, daha belirgin atlı gibiydi. Ama Duggan olabilmek için de görünüşünü değiştirmenin çarelerini araması mümkündü.
Yeryüzünün bütün polislerinden kurtulmak için bu alanda özel bir teknik edinmişti herhalde.
Her neyse, şimdi boyalı saçları, renkli göz camları, incelmiş yüz hatları, yüksek topuklarıyla Duggan olmuştu. Pasaport numarası ve bir fotoğrafla birlikte Paris'e bildirilen Duggan'ın tarifi buydu. Saatine bakarak sabahın ikisine doğru Lebel'in bunları alması gerektiğini düşündü.
Artık dedi müfettiş, bu işi sonuçlandırmak onlara düşüyor.
Yok canım, daha yapacak çok iş var diye atıldı Thomas. Yarın sabah ilk iş bütün hava şirketlerine, araba vapuru seferlerine, garları denetlemek olacak. Yapacak çok şey var daha. Şimdi kim olduğunu bilmek değil, nerede olduğunu öğrenmek önemli.
Telefonun zili sözünü kesti. Son pasaport isteklerinin de incelendiği Somerset House'tan geliyordu telefon. Hiçbirinde aksaklık yoktu.
Mükemmel dedi Thomas, görevli memurlara teşekkür edin ve tam saat 8:30'da benim odamda bulunun hepiniz.
Bir polis memuru mahalli karakolda sorguya çekilen dükkancının ifadesiyle içeri girdi. Thomas buna kısaca göz attı. İfadesinde kapısının eşiğinde gizli servisin adamına söylediklerinden fazla bir açıklamada bulunmuyordu.
Onu içeri tıkmayı gerektirecek bir şey yok dedi Thomas. Herifi evine ve açık saçık resimlerine iade edebileceklerini söyle Paddington'dakilere.
Peki komiserim dedi memur ve dışarı çıktı.
Thomas biraz kestirmek için koltuğuna iyice gömüldü. Günlerden 15 Ağustos'tu. 16. Kısım. Madame de la Chalonie odasının kapısı önünde durdu ve kendisini oraya kadar getiren genç İngiliz'e döndü. Pek aydınlanmayan koridorun dibinde alacakaranlıkta iyice görünmez olan yüz çizgilerini seçemiyordu. Hoş bir gece geçirmiş, kapısının eşiğinde durup buna bir son vermek gerekip gerekmediğine karar verememişti daha. İlk serüveni değildi, yine de hiç tanımadığı kişiler tarafından baştan çıkarılma alışkanlığını edinmemişti. Ancak eğiliminin açıkça bilincine varacak kadar kendi kendisiyle samimiydi. Öğleden sonrayı Barcelonet askeri okulunda geçirmiş, Asteğmen rütbesini takan oğlunun babasının eski alayına katılarak geçişini izlemişti. Genç öğrencilerin orduya katılmasında hazır bulunan en güzel anne olduğu halde birden 40 yaşın eşiğine geldiğini, tamamlanmış bir erkeğin anası olduğunu fark etmişti. Kendi başına serüvenlerini sürdüren ve tatil sırasında aileye ait şatonun çevresindeki topraklarda avlanmak üzere geri dönmeyen bir adamın. Birliğe komuta eden yaşlı albayın tumturaklı ve incelikten yoksun iltifatlarıyla oğlunun sınıf arkadaşlarının hayranlık dolu bakışlarını kabullenmiş ve kendini birden pek yalnız hissetmişti. Yıllardan beri bildiği evliliğinden geriye sadece bir dış görünüşün kaldığıydı. Baron Paris'te Castel ve Bilbo Kue arasında mekik dokuyup yeni yetmeleri avlamakla fazlaca meşgul bulunduğundan ne şatoda görünüyor, hatta ne de oğlunun orduya katılma töreninde bulunabiliyordu. Taşralı genç toprak sahipleriyle yarın olmayan serüvenlere kalkışmaya ya da kendini hayır işlerine adamış zengin bir kadının yaşantısına boyun eğmeye hazır olmadığını hissediyordu. Hala güzel, hala çekici olduğunu biliyor ve bunların sıkıca söylenmesine büyük bir ihtiyaç duyuyordu. Bu İngiliz küçük salonda yanına yaklaşıp birlikte kahve içmek için izin istediğinde kendisini bekleyen bu karanlık geleceği sadece günlerini dolduracak hale gelene kadar bütünüyle yaşayabileceği birkaç yılı düşünüyordu.
Kısa bir süre düşündükten sonra kabul etmişti. Adam sevimlilikten yoksun değildi, Fransızcayı çok rahat konuşuyordu. Kendisinden beklenen iltifatlarda bulunmayı bilmişti. Şimdi ay ışığının aydınlattığı çamlara bakan koridor penceresinin önünde duruyorlardı. Bir an geceyi seyretmişlerdi. Sonra genç kadın pencereden uzaklaşan ve ay ışığının süt beyaz solukluğunu daha da belirginleştirdiği açık göğsünden ayrılmayan bakışı fark etmişti. Bunun üzerine İngiliz gülümsemiş ve kulağına eğilerek mırıldanmıştı. Böyle geceler en uygar erkekleri bile ilkelleştirebilir. Genç kadın bir adım gerilemiş, elini kapının tokmağına uzatıp soğukça bir sesle "Güzel bir gece geçirdim, teşekkür ederim." demişti. Belli belirsiz kendisini öpmeye kalkıp kalkmayacağını düşünüyordu. Pek itiraf edemediği halde bunu bekliyordu da. Sadece şarabın mı, kahveden sonra ısmarladığı konyağın mı, yoksa ay ışığının yarattığı havanın etkisi miydi neydi bilmiyordu. Ama gecenin bu kadar erken, bu kadar çabuk bitmesini istemiyordu. Tam o sıra yabancının hiçbir şey söylemeden ölçülü, kuşatan bir hareketle kendisine sarıldığını hissetti, sonra dudakları birleşti. Başı biraz dönüyordu, dilleri birbirine karıştı. Adam daha da sıkı sarıldı. Genç kadın her yanını kaplayan istekle vücudunu onunkine yapıştırdı. Elini arkasına götürüp tokmağı arada buldu, kapıyı açtı ve genç adam kollarını gevşetmeden bir adım geriledi. "Gelin," dedi. Adam odanın eşiğini açtı ve kapıyı kapadı. Bütün gece Duggan adındaki birini bulmak için Pantheon arşivlerindeki araştırmalar devam etmiş ve başarıya ulaşmıştı. Bir kart Alexander James Quentin Duggan'ın Brabant Ekspresi ile Brüksel'den gelip 22 Temmuz'da Fransa'ya girdiğini ortaya koymuştu. Bir saat sonra aynı sınır kapısından gelen başka bir rapor, Duggan adının 31 Temmuz günü Paris'ten Brüksel'e giden Kuzey Yıldızı Ekspresi yolcuları arasında da bulunduğunu ortaya koydu. Polis müdürlüğünden Duggan adına doldurulmuş pasaport numarasının da kayıtlı bulunduğu ve Duggan'ın 22 ile 30 Temmuz tarihleri arasında Madeleine alanındaki küçük bir otelde kaldığını gösteren bir fiş geldi. Müfettiş Karen baskın yanlısıydı ama L.B. sabahın erken saatinde dikkati çekmeden otele uğramayı ve sahibiyle konuşmayı yeğledi. Aranan adamın 15 Ağustos günü otelde bulunmadığından emin oldu. Patron da bütün müşterilerini uyandırmadığı için ona minnettar kaldı. Lebel otele müşteri sıfatıyla bir polis yerleştirdi ve Duggan'ın yeniden ortaya çıkması ihtimaline karşı bir yere kımıldamamasını tembihledi. Otel sahibi buna hiçbir itirazda bulunmadı. Saat 4:30'da odasına döndüğünde Lebel Caron'a "Temmuz ayında gelişi keşif içindi," dedi. "Planı ne olursa olsun artık her şey kararlaştırılmış herhalde." Sonra koltuğunda iyice arkaya yaslandı, gözlerini tavana dikip düşündü. Kalmak için bir otelin seçilmesi niçindi? Dağılan örgüt ajanlarının çoğu gibi bir OAS üyesinin evine yerleşmeyişinin sebebi neydi? Gevezelerden çekiniyordu çünkü, bunda da çok haklıydı. Demek tek başına iş görüyor, kimseye güvenmiyor, geçtiği yerlerin hiçbirinde dikkati çekmiyordu. Otel sahibi de bu görüşünü doğrulamıştı. "Çok kibar bir adam," demişti. Çok kibar bir adam diye düşünüyordu Lebel. Üstelik çıngıraklı yılandan tehlikeli. Polisler için kibar adamlardan beteri yoktu. Asla şüphe uyandırmazlardı bunlar. Londra'dan gelen Calthrop'la Duggan'ın iki fotoğrafını inceledi ve kafasında adamın bir portresini canlandırmaya çalıştı. "Kendinden emin mi? Dokunulmazlığından şüphesi yok mu? Titiz, hiçbir şeyi rastlantıya bırakmayanlardan mı? Silahlı tabii ama silahları ne? Koltuğunun altında bir otomatik tabanca mı var? Kaburgalarına yapışık uzaktan atılan bir bıçak mı? Bir tüfek mi? Ama tüfeği nereye saklayabilir? Nasıl taşır? Gümrükten geçirebilir mi?" İyice tarttığında polis olarak ve avcı olarak sağladığı tek üstünlük bir kere daha avın haberi olmadan sahte adını öğrenmesiydi. Ama bunu da haber alır ve kimlik değiştirirse o zaman dostum diye düşündü, yine apı yutarsın. Yüksek sesle de tekrarladı.
Hapı yutarsın hem de nasıl?
Karın başını kaldırdı.
Haklısınız patron, kurtulmasına imkan yok.
Her zamankinin tersine Lebel tersçe bir bakış gösterdi. Uykusuzluk kendini hissettirmeye başlıyordu.
27. ayrımın sonu. Sayfa 313.